Ayrım 6.
Birkaç yıl ekonomik ve toplumsal bir güvence içinde yaşadıktan sonra kendinizi yeniden riske atmanın ne kadar güç olduğunu deneyimlerimle biliyorum. Bundan birkaç yıl önce büyük bir üniversitedeki görevimden ayrılıp daha büyük bir katkıda bulunmaya karar verdim. 20 yılı aşkın bir süredir üniversitedeydim ve durumum çok iyi, rahatım da yerindeydi. En üst düzey yöneticilik de dahil olmak üzere farklı görevlerde bulunmuştum. Esnek, özgür, çok hoş bir yaşam tarzım vardı. Yaptığım işi de kesinlikle seviyordum. Birkaç küçük yüksek lisans sınıfım, birkaç tane de büyük lisans sınıfım vardı. Pek çok öğrencinin yaşamını olumlu etkilediğimi düşünüyordum. Ama kendimi eğitim yöneticileri için yeni yaklaşımlar geliştirmeye zorunlu hissettim ve bu iş tüm zamanımı vermemi gerektiriyordu. İyi, en iyinin düşmanıdır sorunuyla mücadele ettim. Sonunda düşündüğümü yapmaya ve 7 alışkanlık ile ilke merkezli liderlik konularını olabildiğince çok sayıda insana ulaştırmaya karar verdim. Bu işten ailemi geçindirecek kadar para kazanacağıma da güveniyordum. Ama yine de pek çok bilinmeyen ve eski işimden ayrılmanın verdiği acılar vardı. İlk bir ya da iki yıl içinde katkı düzeyim, doyum hissim, giriştiğim mücadelenin bende yarattığı heyecan öylesine gerçekti ki tek pişmanlığım bu işe daha önce girmemiş olmamdı. İyiyle yetinmememenin, en iyi yapmanın çekiciliği beni bir kez daha büyüledi. Yalnızca senin yapabileceğin ne varsa yap. Huzuru, alışkanlıklarını, rahatını terk etmekte bul. Rahat ettiğin yerde kalmak seni huzursuz etsin. Kulağa çelişkili geliyor değil mi? Gelişmenin her aşamasında aynı ikilem söz konusudur. İyi olan ve bildiğin yerde kal ya da en iyinin ve bilinmeyenin peşinden koş. Her aşama pek çok acı getirir. Bir keresinde bir şehirde takside giderken yaşadığım dehşet duygusunu hatırlıyorum. Otele doğru giderken çok büyük miktarda para kaybettiğim ve yıllarca yaptığım tüm birikimlerimi kredi almak için riske attığım düşüncesiyle soğuk terler döküyordum. Üstelik sorumlu olduğum insanları da riske atmıştım. Ve işim dahil her şeyimi kaybetme olasılığım hiç de düşük değildi. Kendimi son derece zor durumda, tehlikede hissettim. Ailem ve geleceğim risk altındaydı. Bunca tehlike karşısında silahsız ve yalnızdım. Her önemli değişim ve gelişim anında alıştığımız, bildiğimiz yollardan ayrılmanın verdiği endişe ve korkuları yaşarız. Her zaman pek çok şeyi riske atmış gibiyizdir. Bu tür durumlarda yapmamız gereken tek şey ilkelere ve insanlara daha fazla inanmayı öğrenmektir. Yukarıda anlattığım her olayda kendi rahatlık alanımın dışına çıkmak zorunda kaldım. Bir anlamda kayadan aşağı sırt üstü atlamam gerekti ve emniyet halatlarının, ağların olduğunu bilmeme karşın yine de duygusal bir bocalama geçirdim. Kendimi tehlikede hissettim ama her seferinde korkularım boşa çıktı ve aldığım risklere kesinlikle değdi. En büyük, en önemli mücadele en azından benim için ailemi, mesleğimin, işimin, şirketimin, dostlarımın, malın, mülkün üstünde tutmaktır. Ben yaşamın tüm görev ve sorumluluklarına bağlı kalıp ailemizi ihmal etmeyi, batmakta olan Titanik'in güverte koltuklarını sağlamlaştırmaya benzetiyorum. Aile bireylerin ve toplumun duygusal, entelektüel, ruhsal, manevi, toplumsal ve ekonomik geleceğini biçimlendiren temel kurumdur. Tüm bu yaşadıklarım sırasında aralarında eşimin de bulunduğu pek çok insana danışma, önerilerini benim isteklerime ve planlarıma aykırı olsa bile dinleme gereğini duydum. Alçak gönüllülüğün diğer tüm erdemlerin anası olduğunu ve bildiğimizi okumaktan vazgeçip değişmeye hazır olduğumuzda tüm güzel şeylerin bizi beklediğini öğrendim. Stephen Cove. Yaşamınızı inançlarınız yönlendirir. Bir an durup sizi neyin yönlendirdiğini düşündünüz mü? Kendinize ve çevrenizdeki dünyaya ilişkin inançlarınızın temelini sorguladınız mı? Genelde ortada mantıklı bir neden olmadığı halde sizi belli bir şeye inanmaya iten nedir? İnançlarımız, neden özgüvenimiz, kendimize bakışımız, becerilerimiz ve başarılarımız üzerinde bu kadar büyük bir etkiye sahiptir? İnançlarımız kim olduğumuzun bir parçasıdır. Karakterimizin oluşmasına yardım eder ve ne için yaşadığımızı gösterirler. Ama yine de yaptıklarımıza niçin inandığımızı açıklamakta zorluk çekeriz. İnançlarımızın çoğu yetiştirilme tarzımızdan kaynaklanır. Çocukluk döneminde anne babalarımız, ailenin diğer üyeleri, öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımız bizi oldukça büyük ölçüde etkiler. Başkalarının bize öğrettiği inançları benimseriz. Bir şeye çok güçlü bir şekilde inanmak onun gerçekleşmesine yol açar. Düşünce ve inançlarımız hareketlerimizi kontrol eder. Bunlar da adeta sihirli bir biçimde hayallerimizi ve isteklerimizi gerçekleştirebilecek insanlarla olayları yaşamamıza sokar. Sizin inançlarınız sizi destekliyor mu yoksa kısıtlıyor mu? Ne dersiniz? Katı ya da sınırlı düşünce kişiyi hareketsizliğe iter. İletişimi ve diğer insanlarla etkileşimi güçleştirir. Hedeflere ulaşma yolunda engeller çıkarır. Doyurucu ilişkiler kurup bunlardan zevk almayı önler. Bize hep kendimize inanmamız söylenir. Ama neye inandığımızı bilir hale gelinceye kadar nasıl kendimize inanabiliriz ki? İstediğiniz kimliğe kavuşmak ve potansiyelinizi ortaya koyabilmek açısından inanç sisteminizi tanımlamak ve anlamak çok önemlidir. Potansiyeliniz, zihninizde becerilerinize ilişkin olarak yarattığınız görüntüye de bağlı olduğundan, çünkü gördüğünüze inanır, inandığınızı görürsünüz. İnançlarınızı anlamak, daha doyurucu bir yaşamın resimlerini daha berrak bir şekilde görebilmenizi sağlar. Kendinize dürüstçe sorun. İnançlarınız size hizmet ediyor mu? Bugünkü yaşamınızda geçerli mi? Hedeflerinizle uyumlu mu? Eğer gerekirse tavırlarınızı değiştirebilir misiniz? Sağlam temellere dayalı bir inanç sistemi hayallerinizi gerçekleştirmenize, zor kararlar verebilmenize ve güç günleri daha kolay atlatabilmenize yardımcı olur. Ne için var olduğunuzu, değişmek için ne yapmanız gerektiğini, kendinize güvenerek ve yönünüzü bilerek ilerlemek için neleri fırlatıp atmanız gerektiğini anlamaya başlarsınız. Kendinize ve becerilerinize inanmak, sizi kısıtlamalardan kurtarıp hedeflerinizi ve hayallerinizi gerçekleştirme yolunda ilerleme olanağı sağlar. Güven, bağımsızlık, özellik ve yön duyguları ile hareket etmenizi kolaylaştırır. Düşünceleriniz ve inançlarınız sizin gerçeğiniz olacaktır. Onun için akıllıca seçim yapın. İnançlarınızla uyum içinde yaşamak, büyük başarılar elde etmenin anahtarıdır. Michael Crow. Vizyon mühendisliği. Çoğu kimse gelişmek, ilerlemek ister ama değişmeyi isteyen azdır. Günümüzün dalgalı ve dinamik dünyasında değişebilme, kendimizi sık sık yeni baştan yaratma becerisi çok önemlidir. Başarılı olabilmek için daha önce yaşadıklarımıza hiç benzemeyen bir istikrarsızlık ortamında rahatça varlığımızı sürdürmeyi öğrenmemiz gerekir. Geçtiğimiz son birkaç yıl daha önce eşi benzeri görülmemiş bir zenginlik. Ama aynı zamanda da bir gerginlik dönemi olmuştur. Değişimin yarattığı gerginliği yönetebilmekte en önemli kaynak zorlayıcı bir vizyona sahip olmaktır. Vizyon odaklanmamıza yardımcı olur. Vizyon sahibi dediğimiz kişi, vizyonu, öngörüsü, hayalleri ve fantazileri olan insandır. Mühendis ise bir işletmeci, beceriyle ve etkin bir şekilde yöneten kişidir. Bu iki kavramı birleştirdiğimizde ortaya vizyon mühendisliği çıkar. Vizyon mühendisleri kendilerini ve hayalleri gerçekleşinceye kadar beceriyle ve etkili bir şekilde yöneten kişilerdir. Vizyon mühendislerinin 7 özelliği. Ben vizyon mühendislerinin 7 ortak özelliği olduğunu düşünüyorum. 1. Vizyon mühendisinin dünyaya bakışı popüler kültürün bakışından farklıdır. Bu farklılığın diğer insanları huzursuz ya da rahatsız etmesi neredeyse kaçınılmazdır. Kendi rahatlarının bozulmasını önlemek isteyen bu insanlar, vizyon mühendisine onu kötüleyici ya da aşağılayıcı yaftalar yakarlar. Ama vizyon mühendisinin başarısı görüldüğünde bu olumsuz sıfatlar yok olur ve kendisi bir kahramana dönüşür. 2. Vizyon mühendisleri kendi rahatlık alanlarının dışında yaşamaya hazırdırlar. Bizi çevreleyen o değişime kapalı alan içinde yeni bir şey yeşeremez. Yeni bilgileri özümsemek ve yeni beceriler edinebilmek için geniş bir rahatlık alanımızın olması gerekir. rahatlık alanlarının sınırını korku çizer. Yangın tatbikatları herhangi bir yangın anında zarar görmememizi önlemek için yapılır. Korku tatbikatları ise değişim sırasında güvende olmamızı sağlar. Kendi korku tatbikatlarınızı yapmak için gözünüzü korkutan işlere girişin. Başta orta derecede kaygı uyandıracak faaliyetleri seçin. Bunlar terör tatbikatı değil, korku tatbikatıdır. Sizi zorlayacak işler yapmaya alıştıkça rahatlık alanınız da kendiliğinden genişleyecektir. 3. Vizyon mühendisleri her türlü engelin üzerinden ileriye bakabilecek kadar yüksekte dururlar. Hawaii'deki demir adım triatlonuna katılmadan 5 gün önce yüzme çalışması yapmak için Digme plajına gittim. 2.4 mil uzunluğundaki yüzme çalışmasını henüz bitirmiş olan bir sporcu birkaç kişinin yardımıyla sudan çıkarılmış bisikletine oturtuluyordu. Neden mi başkalarının yardımıyla? Çünkü Vietnam Savaşı'na katılmış ve bacaklarını kaybetmişti. Vücudunun kalçalarından aşağı bölümü yoktu. Bisikletinin pedallerini elleriyle çevirerek 112 mil uzunluğundaki bisiklet parkurunu tamamlaması 2 gün sürmüştü. Sonra 26 milden fazla uzunluğu olan maraton koşusunu tamamlamıştı. Ellerindeki deri eldivenler ve kalçasındaki deri koruyucu ile önce ellerini önüne koyuyor, sonra kalçalarını ileriye alarak yol alıyordu. 26 milden uzun bir mesafeyi böyle kat etti. Vizyon mühendisleri her türlü engelin üzerinden ileriye bakabilecek kadar yüksekte dururlar, bacakları olmasa bile. 4. Vizyon mühendisleri aynı anda iki konuya odaklanabilirler. Bir yandan hedefi gözlerinin önünde tutar, diğer yandan da ellerindeki işe bakarlar. Ben bazen kaya tırmanışı yaparken kendimi yerde bulduğumda ben buraya tırmanamayacağım dediğimi hatırlıyorum. Ama içimden de bunun başarısızlığın kesin bir reçetesi olduğunun farkındayım. Kendimi kayanın tepesinde, görüş alanımın dışında ne olduğu konusunda kaygılanmayacak şekilde eğitmeyi başardım. Sormam gereken soru aslında şuydu. Hemen şu anda yapmam gereken nedir? Veri yağmuru, 21. yüzyılda daha da hızlanacağından hemen şu anda yapmam gereken nedir sorusu çok büyük önem kazanacaktır. Sorunun gücü belirlenmiş hedeflerle ilişkilendirilmesindedir. Bu soru bizi vizyonumuzla doğrudan ilişkisi olmayan işlerle meşgul olmaktan korur. Kaya tırmanışından daha çok işime yarayan bir düşünce, tırmanışa başladıktan sonra tamamlamak için gereken kaynakları mutlaka bulacağım, bulamazsam yaratacağım düşüncesidir. Aynı ilke yaşam içinde geçerlidir. Kaynaklar vardır. Yolunuzda ilerlerken sürekli hedefinize odaklanmanız, İşinize yarayacak kaynakları görmenizi sağlayacaktır. 5. Vizyon mühendisleri gerekli stratejileri oluşturur ve uygularlar. Bu özelliklerine eşlik eden becerileri de stratejileri gerektirdikçe değiştirebilmeleridir. İnsanlar alıştıkları davranışlardan ve düşüncelerden kolay kolay vazgeçmek istemezler. Sanki ciğerlerinden çıkan havayı tekrar içlerine çekerler. Alışkanlıkların zararı hep önceden edindiğimiz bilgilerimize göre tepkiler vereceğimizden yaşamsal değeri olan fırsatları ya da kaynakları gözden kaçırabilmemize neden olmasıdır. Bir danışmana sahip olmanın yararlarından biri de kendi düşünce sınırlarınızı aşan taze bir bakış açısı ile karşılaşmaktır. Alışkanlıklar değişen koşulları görmemize de neden olabilir. 19. yüzyılda Batı'yı kuran öncüler gibi 21. yüzyılın vizyon mühendisleri de sürekli olarak önünde uzanıp giden toprakları keşfetmeli, geleceğin tahminini yapmalıdır. Günümüzün modemleri o günlerin atlı arabalarından çok daha hızlıdır. Vizyon mühendisleri stratejilerini çok daha çabuk değiştirebilmelidir. 6. Vizyon mühendisleri yaratıcı insanlardır. Yaratıcılık eğitim düzeyi ile ters ilişkilidir. 5 yaşındaki çocuklar yaratıcılık testlerinde lise öğrencilerinden daha fazla puan almaktadır. Kendi yaratıcılığınızı ateşlemek için önerebileceğim bir kaynak 5 yaşındaki çocuklarla zaman geçirmenizdir. O yaştakiler işlerin nasıl olması gerektiğini henüz öğrenmemiş oldukları için nasıl olabileceği konusunda daha rahat düşünce üretebilirler. Çocuklar birer oyun uzmanıdır ve oyun yaratıcılığa giden en kestirme yoldur. 7. Vizyon mühendisleri harekete geçmeye hazır insanlardır. Bu ifadeden bir durumu pasif bir tutumla kabul etme özelliği anlaşılabileceği gibi ne olacağını belirleyen aktif bir tutum da anlaşılabilir. Vizyon mühendislerinin yaşamlarında her ikisine de yer vardır. Özellikle de düşüncelerinin gücünün farkındadırlar ve neye odaklanırlarsa onu gerçekleştirmeye tam anlamıyla hazırdırlar. Vizyon mühendisleri isteme ve gerçekleştirme konusunda kararlıdırlar. Michelangelo, eğer Sistine Kilisesi'nin tavanını yalnızca gözünde canlandırmakla yetinseydi, kimse tarafından tanınmadan ölüp giderdi. 21. yüzyılın manzarası, tarihte şimdiye kadar görülmüş hiçbir şeye benzemiyor. Yeni bakış açıları ve yeni beceriler edinmek kaçınılmaz. Yalnızca yaşamını sürdürmenin dışında bir şeyler yapmak isteyenler için vizyon mühendisliği becerileri başarılı olmanın anahtarlarıdır. Rita Laws. Pardon, siz hangi konuda başarılı olamayacağınızı düşünüyordunuz? Asla her şey bitmiş değildir. Dennis Walters, aleyhine gelişen tüm koşullara karşın yaşamında büyük başarılara imza atmış biridir. Dennis gibi insanların, yaşam onlara ne gibi kötü oyunlar oynarsa oynasın, yine de birer şampiyon oldukları görülmektedir. Zaten onlar için başka bir seçenek de yoktur. Dennis, 24 yaşında üniversiteyi yeni bitirmiş bir genç olarak yaşama atıldığında şampiyon olmak için hiçbir eksiği yoktu. Çocukluğundan beri hep büyük hayalleri olmuştu ve işte şimdi harekete geçme zamanı gelmişti. O yıl Amerika Birleşik Devletleri Amatör Golf Şampiyonası'nda 11. olmuş ve okulunu 4. kez üniversiteler arası şampiyonluğa taşımıştı. Tüm istediği PGA turnesinde oynayabilmekti ve geleceği çok parlak görünüyordu. Seçmelere yalnızca birkaç gün kala Dennis bir golf turnuvasında oynuyordu. O öğleden sonra arkadaşlarıyla birkaç atış daha yapmaya karar vermişti. Arkadaşlarına yetişmek için küçük golf arabasını 15. deleye doğru sürerken araba yoldan çıktı ve hızla kenardaki ağaçlara çarptı. Dennis arabadan fırladı, yattığı yerde bacaklarını kıpırdatamadığını fark etti. Hastaneye götürüldü. Yapılan tetkikler sonucunda omurgasında ciddi bir zedelenme olduğu anlaşıldı. Artık belden aşağısı tutmayan, felçli bir insandı ve ne kadar kararlı, ne kadar azimli, ne kadar cesaretli olursa olsun bu acı gerçeği değiştirmesine olanak yoktu. O birkaç saniye içinde 20 yıl boyunca içinde taşıdığı onca umut, onca hayal yok olup gitmişti. Dennis sonradan o anları, "Doktor bana bir daha asla yürüyemeyeceğimi söylediği zaman ağladım," diye anlatıyor. "Bir daha asla golf oynayamayacağımı söylediğinde çıldırdım." Dennis kazadan sonraki birkaç ayı Florida'da geçirdi. Her sabah golf sahasına gitti ve saatlerce tekerlekli sandalyesinden atış talimleri yaptı. Sonra babasının yardımıyla bir golf arabasının arkasına bir döner sandalye monte etti. Kendisini atış için doğru pozisyonda tutacak bir kemer de vardı. Bu durumda tek eliyle engelli atışlar yapma çalışmalarına başladı. Kısa sürede inanılmayacak bir şekilde 18 delikte 80 sayı yapabilir hale geldi. Bu çok iyi bir sayıydı ama PGA turnesine katılmak için yeterli değildi. Dennis kazadan sonra mücadele etmeyip kendine acımayı tercih etseydi bundan dolayı herhalde onu suçlayamazdık. Golf oynamaktan vazgeçseydi yine bir şey diyemezdik. Hatta yaşamını yine de golften kazanabileceğini düşünmesi pek çok kimsede onun kendisini kandırdığı izlenimini uyandırmıştı. Ama Dennis Walters başaracağına ilişkin inancını hiç yitirmedi. Golf'te hileli atış ustalarına ilişkin kitaplar okudu, filmler izledi. Kendisinin de bu konuda bir kariyer yapabileceği düşüncesiyle heyecanlanan Dennis, alışılmamış noktalardan yapılan atışlardan oluşan bir repertuar hazırlamaya başladı. Bir dizi hileli atış sopası tasarladı ve yaptı. Döner sandalyesi üzerinde de çeşitli değişiklikler gerçekleştirerek sonunda gösterisini sahneye koymaya hazır hale geldi. Şimdi tek eksiği vardı, izleyiciler. Dennis halk karşısında ilk gösterisini $150 karşılığında PGA gösteri programı çerçevesinde yaptı. Bu harika bir başlangıçtı. İşte yine sevdiği işi yapıyordu. Her yıl önemli bir yakalanma olayından sonra golfe geri dönen bir oyuncuya verilmekte olan Ben Hogan ödülü o yıl Dennis'e verildi. Dennis atış numaralarının çeşidini artırdı. Kendisi de daha iyi bir aktör oldu. Artık atışlarını çok sayıda golf sopaları ile yapıyordu. Şimdilerde Dennis gerek PGA gösterilerinde gerekse şirketlerce düzenlenen piknik türü organizasyonlarda yılda 80'in üzerinde gösteri yapıyor. Belki o kaza olmasaydı golf turnuvalarında çok ünlü bir oyuncu olarak yer alabilecekti. Ama bu olamadı. O bunun yerine kendi yolunda başarıya ulaştı. Küçük bir çocukken hayran olduğu kahramanlar şimdi onun başarılarını övüyorlar. Örneğin Jack Nicklaus, Dennis'in gösterisini çok eğlenceli bulduğunu belirtti. Gary Player ise Dennis Walters büyük bir beceri, cesaret ve kararlılık örneğidir dedi. Arnold Palmer da o hepimiz için bir esin kaynağıdır şeklinde konuştu. Pardon, siz hangi konuda başarılı olamayacağınızı düşünüyordunuz? Andre Wood.